أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وفهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. En'am suresinin ayetlerini okuyoruz. En'am suresinin ayetlerinden dersler öğrenmeye çalışıyoruz. En'am suresinde Allah Teala müşriklerin yanlış inançlarından, müşriklerin hayata yanlış bakışlarından, müşriklerin yanlış ahlaklarından söz ederek bize dersler veriyor. Biz kendimize dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Ne demek istediğimi tekrar ifade edeyim. Bir kez daha farklı bir dille söylemeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Müslümandır. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlardır, doğru, ama bunu Allah'ın kitabı olarak kabul edenler Müslümanlar olduğu için Kur'an-ı Kerim'in sözlerine, ikazlarına, tavsiyelerine, emirlerine ve yasaklarına dikkat edecek olanlar ancak Müslümanlardır. Biz bir müşriğin karşısına geçip de En'am suresi okuduğumuz zaman müşrik bundan etkilenmeyeceğine göre Müslümanın etkilenmesini bekleyeceğiz. Biz bir Yahudinin karşısına geçip de Bakara suresindeki ayetleri okuduğumuz zaman Yahudinin bundan etkilenmesini pek beklemeyeceğiz. Ama mümin bunun Allah'ın sözleri olduğuna inandığından dolayı o ayetlerin mümini etkilemesini umacağız. Bir Hristiyanın karşısına geçip Ali İmran suresinden ya da Meryem suresinden ayetler okuduğumuz zaman o Hristiyanın çok etkilenmesini fazla beklemeyeceğiz. Ama müminin bu kitabın, bu sözlerin Allah'tan geldiğine olan inancından dolayı etkilenmesini, düzelmesini, daha iyi şeylere yönelmesini bekleyeceğiz. Bu anlamda Allah Teala Kur'an boyunca Yahudiler üzerinden Müslümanlara dersler verir, Hristiyanlar üzerinden Müslümanlara dersler verir, müşrikler üzerinden Müslümanlara dersler verir, münafıklar üzerinden Müslümanlara dersler verir, Müslümanların hataları üzerinden de Müslümanlara dersler verir. Böyle anlamaya çalışıyorum. Böyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla ayetlerden dersler çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi En'am suresinin 29. ayetinden başlayarak müşriklerin hayata yanlış bakışlarıyla ilgili bir ikaz okuyacağız. Müşrikler olaya böyle bakıyorlar. İnançsızlar olaya yanlış bakıyorlar. Ey müminler, siz ona böyle bakmayın uyarısını alacağız inşallah. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا dediler ki, kim dedi? Mekke'nin müşrikleri mi? Evet, Mekke'nin müşrikleri dediler. Daha önce Hazreti Musa'nın karşısındakiler mi söylediler? Evet, onlar da söylediler. Hazreti İsa'nın karşısındakiler de söylediler. Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Hud'un, Hazreti Salih'in karşısındakiler de söylediler. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısındakiler de söylemişler. Kıyamete kadar Allah'ın sözlerini insanlara taşıyacak olanlar bu tip sözlerle karşılaşacaklar, bu tip anlayışlarla karşılaşacaklar demektir. Ne diyor? Dediler ki, bakın kim olduğu belli değil. Bir bakış açısından söz ediyoruz. Dediler ki, hayat sadece dünya hayatıdır. Hayat sadece dünya hayatıdır. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ biz diriltilecek değiliz dediler. Bu ayette anlatılan bakış açısı, bu ayette anlatılan anlayış tam anlamıyla din dışı anlayışın, dini hayatın dışına iten anlayışın resmidir, fotoğrafıdır. Belki yaklaşık olarak 250 yıldır dünyayı kasıp kavuran, dünyayı elinde tutan modern hayatın, modern seküler hayatın, çağdaş denilen din dışı denilen hayatın en net ifadesi olan cümledir bu cümle. Hayat dünya hayatıdır. Olaya böyle bakıyorlar. Diriltilecek değiliz. Yani o zaman ne yapman gerekiyor? Bu dünya hayatında elde edebileceğin her şeyi elde et. Bu dünya hayatında tadabileceğin her zevki tat. Bu dünya hayatında aklında bir şey kalmasın, hevesinde bir şey kalmasın. Sen herhangi bir ahlaki ilkeye kendini bağlama, herhangi bir inanca kendini bağlama, aşkın olana, yani yüce olana, kutsal olana yönelik hiçbir anlayış sahibi olmayacaksın demektir bu. Her şey madde dünyasında cereyan etmektedir. Her şey şu gözümüzün önündeki alemde, şu dünya dediğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, görüp tadabildiğimiz, duyabildiğimiz alemde olmaktadır her şey. Öyle olunca insanın insana olan ilgisinde yüce bir taraf aramayacaksınız. Yani mesela bir kadının bir erkeğe ilgisinde ya da bir erkeğin kadına ilgisinde nikah bağını gereksiz göreceksiniz. Sebep? Çünkü bu sadece bedensel bir yöneliştir. Bu bedensel yönelişe yüce bir anlam yüklemenin, kutsallık kazandırmanın gereksizliğine inanacaksınız. Para kazanmanın manevi bir tarafı olmadığını düşüneceksiniz. Ya bu para kazanmaktır diyecek adam. Para kazanmanın neresinde manevi bir taraf vardır, yüce bir taraf vardır? Ekmek almak için, elbise almak için, araba almak için, ev almak için, içki almak için, kadın satın alabilmek için, gezebilmek için, eğlenebilmek için para lazım ve bu para kazanılacaktır. Nereden kazanılacak, nasıl kazanılacak, ne kadar kazanılacak? Bütün bunlar ancak dünya standartlarıyla ölçülür. Nereden kazanılacak? Nereden kazanabilirsen. Nasıl kazanılacak? Nasıl kazanabilirsen. Ne kadar kazanacaksın? Ne kadar çok kazanabiliyorsan o kadar çok kazanacaksın. Şimdi hiçbir yüce ilkeyi, hiçbir yüce bağı kendisi için bağlayıcı kabul etmeyecek bu anlayış. Eğlenmeyi, keyif etmeyi, güç sahibi olmayı, tutkularını tatmin etmeyi hayatının en önemli hedefi sayacak. Çünkü ölümden sonra diriliş yok diyecek. Ölüm onun için bütün zevklerin sonudur. Ölüm onun için bütün keyiflerden kopmaktır. Ölüm onun için yok oluştur. Yok oluş olduğu için de ona hiçbir manevi değeri veremezsiniz. Bakın bu anlayış Hristiyanların içerisinden de çıkar. Bu anlayış Yahudilerin içinden de çıkar. Bu anlayış Müslümanlar içerisinden de çıkar. Bu anlayış müşrikler içerisinden de çıkar. Münafıklar içinden de çıkar. Bu anlayış insanı ilahi olandan kopartan, insanı ilahi olandan kopartıp sadece maddi olana bağlayan en önemli batıl düşüncedir. Ve yaklaşık olarak 250 yıldan beri her yerde insanlara bu anlatılmaya, bu öğretilmeye, insanlar böyle yaşatılmaya çalışılıyor. Para kazanmasının dini bir ilkesi olduğunu, olması gerektiğini kabullenemeyen insan dolu ortalık yerde. Parasını harcarken ilahi bir takım yasalara uymak zorunda olduğunu kabul edemeyen insanlarla dolu ortalık yer. Sadece Müslümanlardan bahsetmiyoruz. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Dünyanın sorunu olduğundan bahsediyoruz. Kadın erkek ilişkisinde bir sınırda durmak zorunda olduğunu, ilahi yasalara tabi olmak zorunda olduğunu kabul edemeyen insanlarla dolu ortalık yer. Her şey madde. O kadar ki bu insanlar artık kendilerince olayı çözmüşlerdir. Her şey bedende olup biten biyolojik olaylardan ibarettir. Hormonlar salgılanır, insan şuna yönelir. Hormonlar salgılanır, insan buna yönelir. Efendim beyninizde falanca olay gerçekleşir, şuna yönelirsiniz. Öyle olunca siz ne ölüme bir anlam yüklemelisiniz, ne doğuma bir anlam yüklemelisiniz, ne aleme bir anlam yüklemelisiniz. Ölümle beraber her şey son olacaktır, son bulacaktır. En tehlikeli insan tipi, çünkü kutsalı yok. En tehlikeli insan tipi çünkü kutsalı yok. Kutsalı olmayanın hangi kötülüğü ne zaman mübah sayacağının garantisi yoktur. Zaman zaman diyorlar ki Allah inancı olmayan, ahiret inancı olmayan insanlardan da ahlaklı insanlar çıkmaz mı? Çıkar elbette diyorum. Çıkar ama bu güvenilmez bir ahlaktır. Neden güvenilmez bir ahlaktır? Çünkü kutsala bağlı olmayan, kutsalları olmayan insanların hangi ahlaki ilkeyi ne zaman çiğnemeyi mübah sayacaklarının garantisi yoktur. Çünkü doğruyu kendisi belirlemektedir. Doğruyu kendisi belirleyen kişi, kendi kendini tanrılaştıran kişidir. Kendini tanrılaştırdığı için de bütün alemle ve varlıklarla ilişkisinde kendini merkeze koyarak davranır. Ne zaman hangi doğruyu ne kadar sahiplenebileceğinin garantisi yoktur. Dediler ki, hayat dünya hayatıdır, başka bir şey yok. Biz diriltilmeyeceğiz. 30. ayet, Allah Teala cevap veriyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Bir görsen onları Rablerinin huzuruna durdurulduktarı zaman. Ölmüşler, ölümlerinden sonra diriltilmişler. İnkar ettikleri her şeyin hak olduğunu, hakikat olduğunu görmüşler. Acı bir şekilde Rablerinin huzuruna getirilmişler. Ama Rablerine umutla dönen bahtiyar kullardan birisi olarak dönmemişler. Fecr suresinin sonunda dediği gibi irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbine sen Rabbinden razı, o da senden razı olmuş olarak dön denilenler gibi dönmemişler. Rablerinin huzuruna suçlular olarak çıkartılmışlar. O zaman bir görsen onları. Allah der ki onlara, eleyse hâzâ bil hak, şu yaşadıklarınız hak değil midir? Yok muymuş ölümden sonra diriliş? Gördünüz mü, varmış ölümden sonra diriliş? Üstelik ölümden sonra dirilip hesap varmış. Hesabın arkasından cennet varmış, cehennem varmış. İnkar ettiğiniz her şey hakikatin ta kendisiymiş. Bunu gördünüz mü? Hak değil miymiş bu? Galu, derler ki onlar da, bela ve rabbina, hakmış ya Rabbi derler. Hakmış Rabbimiz derler. Bütün bu inkar ettiklerimiz gerçeğin ta kendisiymiş derler. Derler de ne olur? Ha, gerçeği gördünüz, kabul ettiniz, akıllandınız mı? Hadi bakalım geri dönün denmez onlara. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Onların bu itiraflarından sonra onlara siz yaptığınız inkarcılıktan dolayı tadın azabı denir. Evet, insanlar hakikati kabul ettikleri bir gün gelecektir. Ama o gün hakikati gördükleri, hakikati bizzat yaşayarak gördükleri gün onlara bir daha geri dönüş fırsatı verilmeyecektir. Kari'a suresinden de hareketle söyleyelim. Meşhur bir üçleme vardır, bilirsiniz. Bir bilgiyi önce okuyarak, duyarak, dinleyerek öğrenmekten bahsedilir. O ilimdir yani. Onun adı ilimdir. O ilmel yakindir. Yani okuyarak, duyarak, dinleyerek bir şeyi öğrenirsiniz. Bu bilginin ikinci aşamasında aynel yakin aşaması vardır. Yani bizzat gözünle görerek bir bilgiyi öğrenmek aşaması vardır. Bu bilgi bir öncekine göre kesinliği daha üst düzey bir bilgidir. Ama bu bilginin elde edilmesi de bir bedel karşılığında olur. Bu bilginin elde edilmesi aynı zamanda riskli bir bilgidir. Çünkü neyi öğrendiyseniz onunla karşı karşıyasınızdır. Yani ateşi karşısında olarak öğrenirsiniz. Uçurumu uçurumun kenarında olarak öğrenirsiniz. Efendim dehşeti dehşetin karşısında olarak öğrenirsiniz. Tabii tersinden mutluluğu da karşısında olarak öğrenirsiniz ama bu bir risktir yani. Üçüncü öğrenme aşaması hakkal yakindir. O bizzat yaşayarak öğrenmektir. Bunun hak olan biçimi, hak bilgiyi elde etme biçimi insanlara mutluluk verecektir. Doğru ama ölümden sonra diriliş, Allah'ın huzuruna çıkarılış, Allah'a hesap veriş, hesabın arkasından Allah'ın adaletiyle karşılaşış ve arkasından cennet ya da cehennemle muhatap olma, işte bu hakkal yakin aşamasına geldiğinde, yani bizzat yaşayarak öğrenme aşamasına geldiğinde acı sonuçlar doğurabilecektir. Allah sanki bize der ki, peygamber gönderdim, onu dinle, onun sözlerini duy, böyle öğren ilahi hakikatleri, böyle öğren kendisinden kurtulamayacağın gerçekleri. Bak, peygamberlerle beraber kitap indirdim. Peygamberlerin sana getirip okuduğu o kitabı sen de oku. O kitap elinde, dokunup duruyorsun. İşte benim önümde. Kitap açık duruyor. Ulaşabiliyorsun. Okuyabiliyorsun. Okuyunca anlayabiliyorsun. Anlayamadığın yeri araştırabiliyorsun. Başkalarına sorup bilgini artırabiliyorsun. Fırsat varken öğrensene. Fırsat varken öğrenmezsen ölümle karşılaştığında gözünle görerek öğrenirsin. Gözünle görerek öğrendiğinde geri dönüş belki yoktur. Geri dönüşün yoktur. Bir de bunun bir sonraki aşaması içine girerek öğrenirsin. O zaman kaçacak hiçbir yerin yok. Vay geldi başına. قَدْ خَسَرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ İşte o gün yani hakikati apaçık gördüğümüz gün var ya, apaçık karşı karşıya içinde olduğumuz gün, o gün Allah'la karşılaşmayı yalanlayanların vay haline. Onlar kaybettiler. Neyi kaybettiler biliyor musunuz? Onlar dünyayı da kaybettiler, ahireti de kaybettiler. Aslında onlar insanca yaşamayı kaybettiler. Aslında onlar insanı insan yapan değerlerden uzaklaşmakla dünyadayken kaybettiler. Aslında onlar dünyadayken insanı insan yapan değerlerden koparak dünyadayken kaybettiler. Onlar kaliteli bir aile hayatını kaybettiler. Onlar saygıdeğer ilişkileri kaybettiler. Onlar öz saygıyı kaybettiler. Onlar insanı hayvanlaştırdılar. Kendilerine olan saygıyı kaybettiler. İnsana olan değeri vermeyi kaybettiler. Onlar insanların birbirine güvenerek yaşayacakları bir toplumu kaybettiler. Onlar adaletin en temel ilke olduğu bir devleti kaybettiler. Onlar hayata anlam verecek olan bakış açısını kaybettiler. Buraya da geldiler. Allah'ın rahmetini kaybettiler. Mağfiretini kaybettiler. Rızasını kaybettiler. Cenneti kaybettiler. Hatta izâ câethumus sa'atu bâteten, onlara ölüm aniden geldiğinde, kıyamet aniden geliverdiğinde, saat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet için kullanılan bir kelimedir. Biz kıyameti hem kişinin ölümü hem de evrenin sonu diye kabul ederiz ya, alemin sonu diye. Ölüm de hiç beklemediğiniz zamanlarda çıkıp gelebilir. Ölüm de ne zaman geleceği bilinmeyen bir saattir. Kıyamet de öyledir. İster senin kişisel kıyametin olsun, ister alemin kıyameti olsun, o kıyamet aniden çıkıp geldiğinde galu, o nefislerini ziyana uğratanlar, ölümden sonra diriliş yok diyenler var ya, onlar diyecekler ki ya hasretena ala ma ferratna fiha. Vah diyecekler. Vah. Ne fırsatlar kaçırmışız. Harcadığımız fırsatlardan dolayı bize yazıklar olsun diyecekler. Vah bizim halimize diyecekler. Onlar dünya hayatındayken kendilerine verilen her fırsatı sorumsuzca harcamanın acısını yaşayacaklar. Her doğduğumuz, içine doğduğumuz, gözümüzü açtığımız her gün Allah'ın bize verdiği yeni bir yaşama fırsatı değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her gün sabah uyandığında, gözünü açtığında ilk söylediği sözlerden bir tanesi, bizi ölümümüzden sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun sözü değil mi? Resulullah Aleyhisselam bu sözüyle bize ne öğretir? Her gün sabah gözünü açtığında bizi yeniden dirilten Allah diyen peygamber bize ne öğretir? Her uyandığımız günün yeni bir hayat fırsatı olduğunu, yeniden yaşamam için fırsat verildiğini bize hatırlatmıyor mu Resulullah Aleyhisselam? Bir önceki gününüzü nasıl geçirirseniz geçirin. Bir önceki gün ister günahlarla geçmiş olsun, ister sevaplarla geçmiş olsun. Bir önceki gün ister mutluluklarla geçmiş olsun, ister mutsuzluklarla geçmiş olsun. İster keyifli, ister keyifsiz olsun. Bugün sabah dünyaya yeniden uyanırsınız. Allah yeniden fırsat verir. Hatalarınızı tamir etme fırsatıdır bu. İlişkilerinizi düzeltme fırsatıdır bu. Bu kendinizi yeniden inşa etme fırsatıdır. Hayatınızı yeniden kurma fırsatıdır. Ama insanların birçoğu, hepimiz, çoğumuz diyelim, hepimiz demeyelim, çoğumuz her gün sabah uyandığımızda aslında yeni bir fırsatımız olduğunu düşünmeyiz de dünün devamı olsun diye elimizden geleni yaparız. İlginçtir. Dünün devamı olsun diye elimizden geleni yaparız. Dünkü sorunlarımızı taşırız. Dünkü umursamazlığımızı sürdürürüz. Dünkü taşıdığımız yükün altına tekrar gireriz. Yeniden gözden geçirme fırsatıdır. Bu yükün altına tekrar girmeli miyim? Bir düşün, ölç biç, ama ilahi bilgilerle ölç biç. Ama Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberi senin rehberin olsun, onlarla ölç biç. Ve tekrar bak bakalım, onu tekrarlamalı mısın? O dün devam ettirilmeli mi? Sana yeni bir fırsat verir Allah. Her hastalıktan sonraki sağlık yeni bir fırsattır. Allah size, Allah bize hatalarımızı hatırlamak için, tövbe etmek için, onun yoluna girmek için bir fırsat verir. Her kazadan kurtuluş bir fırsattır. Allah yeniden fırsat verir. Her gurbetten dönüş bir fırsattır. Her ayrılıktan sonra kavuşmak yeniden bir fırsattır. Her uykudan uyanış madem ki bir fırsattır, o zaman onlar diyecekler ki Allah bize bilgi fırsatı vermiş, biz bilgiyi almamışız. Dinleme fırsatı vermiş, dinlememişiz. Kendimizi düzeltme fırsatı vermiş, biz bunu kullanmamışız. Allah bazen bir hastalıkla, bazen bir tabiat olayıyla, bazen bir eşin dostun ağzıyla, bazen bir peygamberin sesiyle, bazen bir kitabın cümleleriyle Allah bize neler neler göndermiş, ne fırsatlar vermiş de biz o fırsatları harcamışız diyecekler. وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ Onlar yaptıkları bütün günahların, bütün inkarcılıkların, bütün isyanların yükünü sırtlarına yüklenirler. اَلَا سَعَ مَا يَزِرُونَ Dikkat edin, onlar ne kötü bir yük taşıyorlar. Nasıl olsa hepimiz bir yük taşıyoruz. Hayatın yükü omuzlarımızda. Bu meşhur bir cümle. Herkes söyleyip duruyor. Hayatın yükünü taşıyoruz. Evet, doğrudur. Hepimiz hayatın yükünü taşıyoruz. Taşıdığımız bu yükün bizi cennete götürecek bir yük olması için de çalışabiliriz. Bu yükün bizi cehenneme götürecek bir yük olması için de çalışabiliriz. Sevaplar da doldurabiliriz sırtımıza taşıdığımız çuvala, günahlar da doldurabiliriz. İyi ilişkiler de doldurabiliriz, bozuk ilişkiler de doldurabiliriz. Dostlar da doldurabiliriz oraya, düşmanlar da doldurabiliriz. İlim de doldurabiliriz, cehalet de doldurabiliriz. Ahlak koyabiliriz oraya, ahlaksızlığı da yerleştirebiliriz. Salih olmayı da yerleştirebiliriz, fasit olmayı da yerleştirebiliriz. Mutluluk veren bir kişi olmayı da koyabiliriz. İnsanların mutluluğunu bozan birisi olmayı da koyabiliriz. Evet, ne taşıdığınıza bir bakın. Hemen şimdi. Şöyle bir gözden geçirelim yani. Sırtıma ne yükledim bugün sabahtan beri diye. Gözümü açtığımdan beri ne yükledim ben sırtıma diye. Bugün yığdıklarım nelerdi? Günüme namazla mı başladım? Yoksa günüme namazı harcayarak mı başladım? Günüme ailemle kavgalı olarak mı başladım? Yoksa günüme ailemle dost olarak mı başladım? Çocuklarıma doğru bir ilgiyi, hayırlı bir ilgiyi göstererek mi başladım? Yoksa çocuklarıma hayırsız bir ilgiyi ya da ilgisizlik göstererek mi başladım? Ekmeğimi kazanmaya gittim, helal yoldan kazanmaya mı gittim? Yoksa helal haram fark etmez, yeter ki para gelsin diye mi gittim? Yolda karşılaştıklarımla selamlaştım mı? Yoksa elimdeki cep telefonuna gömülüp etrafımdakileri görmezden gelerek mi gittim? Otobüste, dolmuşta, yanımda, yöremdeki insanların yüzlerine bakarıp oradan bir şey yakalamaya, belki birisine iki çift kelam etmeye, hal hatır sormaya mı yöneldim? Yoksa onları görmezden gelerek mi hayatımı sürdürdüm, yolumu tamamladım? İşte çoğaltabilirsiniz örnekleri. Aklıma geldiği kadarıyla söylemeye çalışıyorum. Ne yüklediysek hemen şimdi bir gözden geçirmekte fayda var. Bunu şimdi yaparsak, bakın bunu yatmaya bırakmayın. Yatarken gününüzü gözden geçirin diye meşhur bir cümle vardır ya. Bunu şimdi yapın. Yatmaya bırakmayın. Çünkü yatıncaya kadar daha kaç saat var? Yatıncaya kadarki saatlerde sırtımıza biz gene bir sürü yük yüklemeye devam edeceğiz. Ağzımızdan çıkan her söz yazılıyor. Biz buna inanan insanlarız. Ağzımızdan çıkan her söz yazılıyor. Her bakışımız kaydediliyor. Her ilişkimiz kaydediliyor. Her duruşumuz, her ayrılışımız, her kavuşmamız kaydedilen varlıklarız biz. Öyleyse ne yüklendiğimize bir bakın. Dünya hayatından başka bir hayat yoktur diyorlardı ya, Allah Teala uyarıyor. 32. ayet. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ Dünya hayatı dedin nedir ki? Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Oyunu fazla ciddiye almayın. Oynamayın demiyoruz ama bakın. İfade ne kadar güzel. Oynamayın demiyor. Dünya hayatı bir oyundur. Bu oyuna girmeyin demiyor Allah. Bizzat kendisi zaten bizi bu dünya hayatının içerisine yerleştirdi Allah. İmtihanınız burada olacak dedi. Ama dünya hayatı oyundur dedi. Bu oyuna kendinizi kaptırmayın. Bir oyuna ne kadar takılıyorsanız o kadar takılın. Bir oyuna ne kadar değer veriyorsanız o kadar değer verin. Gerçi ben şimdiye kadar hep bu cümleleri kurmaya çalışıyordum. Tefsirlerden de hep bu tip cümleler okuyordum. Yani Allah rahmet etsin. Allah mekanını cennet etsin. Seyyid Kutup Fizilali'nde En'am suresinin girişinde der ki ben Kur'an'ın gölgesinde yaşamaya başladıktan sonra sanki bana öyle geldi ki yüksek bir tepeye oturmuşum, insanların hayatlarını izliyorum. İnsanlar da sanki sokakta oynayan çocuklar gibiler. Kumsalda kendisine kumdan evler yapan insanlara benziyorlar. Halbuki biraz sonra ya bir dalga gelecek, o yaptığı kumdan evi yıkacak veya akşam olacak o kumdan yaptığı evi kumsalda bırakıp evine geri dönecek. Ama diyor çocuklara bir bakıyorum, çocuklar oyunlarını o kadar büyük ciddiyetle oynuyorlar ki onlar onun oyun olduğunu kesinlikle düşünmüyorlar. Onu gerçek bir hayat gibi yaşıyorlar. Ben onların oyun oynadığını diyor Kur'an'ın gölgesine girince fark ettim. Şimdi bu açıdan bir bakın. Dünya hayatını oyun olduğunu bilin, oyun kadar değer verin diye anlatıyordum. Onu söyleyecektim. Ben bir süredir bunu söyleyemez oldum. Niye söyleyemez oldum? Çünkü insanların oyuna ne kadar çok değer verdiklerini gördüm. İnsanlar bu oyun yüzünden eğitimlerini ihmal ettiklerini, ailelerini ihmal ettiklerini, sağlıklarını ihmal ettiklerini. Hep bir topu bakın bu. Oyun için mesela elindeki cep telefonundaki bir oyundan başını kaldıramadığı için çocuklarının yüzünü az gören insanlar gördüm. Bilgisayarındaki ya da cep telefonu ya da tabletindeki oyundan kendini ayıramadığı için çok affedersiniz tuvalete gitmek için neredeyse patlayacak hale gelinceye kadar oyalanan insanlar gördüm. Yemek yeme saatini geçiren insanlar gördüm. Öyle olunca artık dünyaya bir oyun kadar değer verin falan diyemiyorum. Önce oyunun ne kadar değersiz olduğunu anlamamız gerekiyor şimdi bizim. Oyunun insanın hayatına hiçbir şey katmadığını anlamamız gerekiyor. Oyun sadece vakit geçirilen bir şeydir. Onu anlamamız gerekiyor. Onu anlayacağız da ondan sonra dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir diyeceğiz. Hadi oynadın, eğlendin. Ne kaldı geriye? Öğrencilere soruyorum. Çocuklara, gençlere soruyorum. Elindeki oyuncaklarıyla oynuyor. Ne yapıyorsun diyorum. Puan alıyorum diyor. Tamam. Diyelim ki birinci level'ı bitirdin. İkinci level'ı atladın. Üçüncü level'ı atladın ve oyunun sonuna kadar ulaştın. Tamam, ulaştım. Maşallah. Kaç puan alınabilir en fazla? Bilmem kaç puan. Aldın mı aldın. Çok yüksek bir puan aldın. Evet. Oyun bitti. Kapatma düğmesine bastın. Ne oldu? Sonuç söyle diyor mu yani? Nedir bu? Hiç diyor, puan aldım. Aldın da nerede o puan? E kapattım ya oyunu diyor. Orada kaldı o puan. E ben mübarek. O zaman niye o kadar zaman harcadın? O puanı yanına alıp gelseydin bari. Nasıl yani diyor. Ben ne bileyim nasıl yani olduğunu. Yani o puanı yanına alıp gelseydin bari diyorum. Şuraya önüne koysaydın. Puan önümüze konulmaz ki diyor. Ya masanın üzerine bile koyamayacağın bir şey için bu kadar uğraşmanın ne alemi var? Ama saatlerin gidiyor, günlerin gidiyor. Dünya hayatı böyle. Oyun, eğlence yaşadın, yaşadın, yaşadın, yaşadın, yaşadın ve bitti. Döndün baktın. Ne kaldı geriye? Ne bileyim hiçbir şey kalmadı. Oyun bitti. Game over. Oyun bitti. Oyun bitti de geriye kalan hiçbir şey yok. Yani ne arkandan hayırlı anacak dostlar kazanmışsın. Ne arkandan salih işler yapacak çocuklar bırakmışsın. Ne arkandan gözyaşı dökecek eş bırakmışsın. Ne senden razı olan anne babalar olmuş. Ne Allah'ı razı etmişsin, ne insanlara razı etmişsin. Oyun ve eğlenceli bir hayat geçirmişsin. Hepsi bu. Bir süre sonra hatırlanmayacaksın bile ya. Hiçbir şey yok. Oyun böyledir yahu. Oyun ciddiye alınmaması gereken ve hayatta fazla yer tutmaması gereken şeydir. Dünya hayatında böyle değerlendirin, böyle bakın. Dünya hayatınızı Allah oyun ve eğlence dedi diye siz de dünya hayatını oyun ve eğlenceyle doldurmaya kalkmayın. Bir de arkasından da haşa Allah-u Teala'ya iftira ederek ya ne yapalım Allah oyun ve eğlence dedi. Öyleyse biz de oynayarak ve eğlenerek geçiriyoruz. Böyle bir laf olmaz. Çünkü Allah dünya hayatının nasıl yaşanmasını istediğini bildiren bir kitap indirdi ve bunu canlı yaşayarak gösteren bir peygamber gönderdi. Yani bugün insanların hayatı gerçekten oyun ve eğlence. Oyun oynamadan, eğlenmeden zaman geçiremeyeceklerini düşünüyorlar. Fark etmiyor musunuz? Akşamları her aile evine kapanıyor. Aileler birbirlerine ziyarete bile gitmiyorlar. Ya televizyonlarını açıyorlar, televizyonda bir eğlence programı buluyorlar. Bu bir film de olabilir, bir şarkı türkü programı da olabilir, bir maç izlemek de olabilir. Ama saatlerini eğlenerek oyunla geçirmeyi istiyorlar. Bu internetten bir şeyle ilgilenmek de olabilir, cep telefonuna gömülmek de olabilir. Ne ilginçtir. Cep telefonunu eline alıyor ve yanında olmayan arkadaşlarıyla veya dostlarıyla birileriyle onlarla muhabbet ediyor elindeki aletle. Yanındaki olsa da yanında, elini uzatsa dokunabilecek, dokunabiliyor ona. Ama ona dokunmuyor. Ona dokunmuyor. Sanki şöyle mi demek istiyoruz? Ben seninle mutlu değilim. Aslında şu anda senin yanında olmak istemezdim. Aslında şu anda burada olmayı da istemiyordum. Bunu mu demek istiyoruz aslında yani? Evet, dünya hayatı oyun ve eğlencedir ama Allah Teala bunu dünya hayatını aşağılamak için söylüyor. Nereden çıkartıyorsunuz? Geliyor. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ahiret hayatı takva sahipleri için, sakınanlar için kesinlikle daha hayırlıdır. Dikkat edelim. Ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu ancak takva sahipleri için olduğunu söylüyor Allah Teala. Ahiret hayatı dünya hayatını oyun ve eğlenceyle geçirenler için kesinlikle hayırlı falan değildir. Gidince orada Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklar, Allah'ın cehennemiyle karşılaşacaklar. Kendilerinin kazandıklarının kötü akıbetiyle karşılaşacaklar. Kimin için ahiret hayırlıdır? Takva ile yaşayanlar için. Allah'a karşı gelmekten sakınan, Allah'ın razı olmadığı işlerden uzak duranlar için ahiret daha hayırlıdır. Efela takilun, akletmiyor musunuz? Efela takilun, akletmiyor musunuz? Akletmeyecek misiniz? Allah'ın size verdiği aklı, dünya hayatıyla ahiret hayatının değerinin ne olduğunu ayırmak için kullanmayacak mısınız? Allah'ın size verdiği aklı sadece dünyayı daha fazla nasıl oyun ve eğlenceyle geçiririm diye mi kullanacaksınız? Allah'ın size verdiği aklı sadece şu dünya hayatının sınırları çerçevesinde hareket etmek için mi kullanacaksınız? Allah'ın size verdiği aklı ne zaman ahireti kazanmak için kullanacaksınız? Aklınız söylemiyor mu bu hayat bitiyor diye? Aklınız söylemiyor mu? Bu dünya hayatında kazandığınız her şey burada kalıyor diye. Aklınız söylemiyor mu? Bir yere gidiyoruz, Gidenlerin hiçbirisi geri dönmüyor diye. Aklınız söylemiyor mu? Gittiğiniz yerde bir diriliş olması kesinlikle gereklidir. Ölümden sonrası yokluk değildir. Aklınız söylemiyor mu size bunları? Akıl ahireti kazanmak için kullanılmayacaksa ne için kullanılacak? Akıllı ahireti için aklını kullanan kişidir. 33. ayet: Kad na'lemu innehu leyahzunukellezî yekûlûn. Ey peygamber, sen insanlara bu tip sözler söylediğinde, sen insanlara peşlerinden koştuğu malın, mülkün, iktidarın, servetin, şanın, şöhretin, eğlencenin, rahat etmenin, koşup oynamanın, gülüp eğlenmenin, bunların hepsinin gelip geçici olduğunu, Allah'ın size verdiği bütün bu aksesuarları, bütün bu parçaları Allah'ın razı olduğu şekilde kullanıp ahireti kazanmanız gerektiğini söylediğin zaman, ey peygamber, sana karşı gelecekler, seni yalanlayacaklar, hayır diyecekler, dünya önemlidir, ölümden sonra diriliş nereden çıktı? Birçok insan bunu cümlesi olarak söylemeyebilir ama davranış olarak böyle söylüyor zaten. Dünya hayatının değersiz olduğunu nereden çıkarttın? Ben çıkartmadım, Allah bana böyle bildirdi diyeceksin, yalanlayacaklar. Ey peygamber, sen onlardan öyle sözler duyacaksın ki o duyduğun sözlerden üzüleceksin. İnsanların dünyayı ahiretten daha fazla öven sözlerini duyunca bu sözler iman etmiş bir kişi olarak seni üzecek. İnsanlar yüce değerlerden daha fazla süfli, alçak şeyleri överlerken sen onları duyunca üzüleceksin. Sen insanların bir maçtan, bir müzikten, bir eğlenceden ya da bir güçten, bir servetten, ibadetlerden daha fazla, ahlaktan daha fazla, davadan, idealden, düşünceden, ideolojiden daha fazla bahsettiklerini duyunca şaşıracaksın, üzüleceksin. Ne kadar boş şeylerle ilgileniyorlar, neden hayatlarını böyle harcıyorlar ki diye üzüleceksin. Buradan aslında şöyle bir sonuç da çıkartılabilir. Üzülmelisin de çıkabilir. Bakın, seni üzecek cümlesi seni üzmeli anlamına da gelir. Gelmeli gibi geliyor bana. Niye? Şundan dolayı. Hazreti Peygamber etrafındaki insanların Allah'ı ve ahireti inkar eden sözlerine üzülüyormuş. Demek ki biz de etrafımızdaki insanların inkar sözlerinden, isyan sözlerinden üzülmeliyiz imanlı bir kişi olarak. Resulullah Efendimiz insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmış bir hayat yaşamalarından dolayı üzgünmüş. Bunun biraz üzgünlüğü de bizde olmalı. Çevremizde eğer Allah'ı bir kenara bırakmış, dini bir kenara itmiş, dinsiz imansız yaşayan insanlar gördüğümüzde üzülmüyorsak, o kalp hayatını kaybetmiş, hayatiyetini kaybetmeye başlamış demektir. Üzülmeyen insan niye harekete geçsin ki? Harekete geçmez. Birine yardım etmek için, koşturmamız için önce onun içinde bulunduğu kötü durumdan üzülmemiz gerekiyor. Yani fakir birini, dilenmekte olan birini, el açmış, yardım dilenmekte olan birini görünce içinize bir üzülme yoksa niye vereceksiniz ki yardımı? Vermezsiniz zaten. Fark etmiyor musunuz? Arabamıza giderken trafik ışıklarında durduğumuzda hemen arabanın yanına koşan çocuklar ya da büyükler bizi üzmüyorlar. Bizi üzmediğinden dolayı da camı bile açmadan yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. O çocuk ya da büyük neyse, o olsa da bir şeyler söylüyor dışarıda. Onu dinlemiyorsun bile yani. O görüntü seni üzmeyince ilgilenmezsin. Ben üzmeli diye söylemiyorum. Bunu sadece bir örnek olsun diye söyledim. Yoksa efendim o çocuklar çalıştırıyorlar, bu bir sektördü, bunlara girmiyorum, konumuz bu değil. Tabii ki biliyoruz bunun bir sektör olduğunu. Duygularımızı sömürmeye çalıştıklarını, bu konumuz bu değil. Bir fakir aileyi gördüğümüzde, muhtaç durumda olan bir evin yanından geçtiğimizde, içini gördüğümüzde, içini sızlamıyorsa, Etrafınızdaki arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu arayıp da ya arkadaşlar şu eve bir gıda paketi getirelim. Arkadaşlar şuraya 3-5 torba kömür atalım demezsiniz. Önce üzülmek gerekiyor. Aynen de böyle. Etrafınızdaki insanların mesela diyelim gencecik kız çocuklarının neredeyse yarı çıplak dolaştıklarını, kendilerini sadece et düzeyine indirdiklerini görünce üzülmüyorsanız, bakın kızmaktan söz etmiyorum. Kızmak tepki getirir. Üzülmek yardım etmek için harekete geçmek getirir. Bir üzülme hissetmiyorsanız nasıl harekete geçeceğiz? Resulullah Aleyhisselam üzülüyormuş. Resulullah Aleyhisselam ve sahabeleri dünyanın dört bir tarafında Allah'ın mesajından habersiz insanların olduğunu duyunca, onu bilince, orada olduklarından haberler olunca üzgünler ve harekete geçiyorlar. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar işte ya. Seni üzecek bunlar. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالَم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ey peygamber! Onlar seni yalanlamıyorlar ki. Onlar sana sen yalancısın demiyorlar. Onlar sana sen kötüsün, sen ahlaksızsın demiyorlar. Onlar, o zalimler, Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlar. Allah'ın ayetlerine karşı direniyorlar. Sen çünkü Allah'ın sana öğrettiklerini söylüyorsun. Biz bugün peygamberin yolunda olan kişiler olarak, iman etmiş kişiler olarak, hele ki kitabı tanımış, peygamberi tanımış kişiler olarak, ağzımızı açtığımızda insanlara Allah'ın kitabından bir şeyler söyleyeceğiz. Hazreti Peygamber'in hayatından, davranışlarından, sözlerinden bahsedeceğiz. O insanlar bunu anlattıklarımızı umursamadıklarında veya bize ters cevaplar verdiklerinde üzüleceğiz, tekrar üzüleceğiz. Çünkü aslında o adamlar bana yalancısın demiyorlar. Söz benim değil ki. Bana yalancısın demiyor. Söz benim değil. Dava benim değil, din benim değil, yol benim değil, ikaz benim değil. Gerçekten değil. O etrafımızdaki insanlar oyun ve eğlenceyi hayatlarından çıkarttıklarında sanki bana mı faydaları olacak? Onlara faydaları olacak. Onlar cennete girsinler diye uğraşacağız. Onun için uğraşıyoruz zaten. Ey peygamber, onlar seni değil. Evet, seni yalanlıyorlarmış görünüyor ama sen sadece Allah'ın dininin tebliğcisi olduğundan dolayı seni yalanladıklarında aslında Allah'ın dinini yalanlıyorlar, Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar, Allah'ın ayetlerine uymamak için direniyorlar. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ Ey peygamber, ilk yalanlanan sen değilsin. Son yalanlanan da sen olmayacaksın. Senden önceki peygamberlerin de hepsi yalanlandılar. Senden önceki peygamberler de yalanlandılar. Onların da sözleri hafife alındı. Onların da uyarıları kulak arkası edildi. Sen son değilsin derken, sen son peygamber değilsin demek istemiyoruz. Sen son değilsin derken, senin yolunda giden, senin mesajını, davetini kendisi de sahiplenip başkalarına uyarmaya çalışan diğer müminler de benzer tavırlarla karşılaşacaklar. Peki senden önce yalanlanan peygamberler neler yaptılar? Fesaberu. Bu kadar. Fesaberu. Onlar sabrettiler. Yani onlar konuşmaya devam ettiler. Onlar anlatmaya devam ettiler. Yazmaya devam ettiler. Öğretmeye devam ettiler. Göstermeye devam ettiler. Onlarla, onları ikaz etmek için onlarla uğraşmaya devam ettiler. Sabır bu. Sabır, bir sıkıntıyla karşılaştığınız zaman geri çekilmek, hayır ne alakası var? Bu sabır değildir, bu yenilgidir. Onlardan seni üzen sözler duyduğunda küstüm, bir daha konuşmuyorum. Bu sabır değil ki. Bu teslimiyettir. Düşmana teslimiyettir üstelik. Bu yenilgidir, başka hiçbir şey değildir. Bu nefsine yenilgidir üstelik yani. Onlar sabrettiler. Yani onlar sonuna kadar, ne zaman sonu? Ölünceye kadar. Anlatmaya, yazmaya, okumaya, okutmaya, göstermeye, programlar yapmaya, konferanslar tertiplemeye, faaliyetler yapmaya, gençlerle ilgilenmeye, yetişkinlerle ilgilenmeye, çocuklar için bir şeyler yapmaya, onlar sonuna kadar uğraştılar. Bu işten vazgeçmek yok. 30 yıldır insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorum. Artık yoruldum. Ben artık kendimi emekliye ayırıyorum. O nereden çıktı? Kur'an'da ya da hadislerde hiç karşılaştınız mı emekli olmuş peygamber diye bir şey? Emekli İslam davetçisi diye bir meslek mi olabilir yani? Emekli İslam davetçisi. Emekli İslam alimi. Emekli Müslüman. Neden emeklisin? Müslümanlıktan emekliyim. Ya emekli öğretmen olur, emekli işçi olur, emekli memur olur, emekli mühendis olur, emekli polis olur, emekli asker olur, emekli Müslüman mı olur? Onlar sonuna kadar bu işi yapmaya devam ettiler. Allah, biz bu işi yaparken bizim canımızı emanetini alsın diye uğraşacağız. Biz bu işi yaparken emaneti Allah'a teslim edeceğiz. Hazreti Peygamber vefat etmek üzereyken, başı eşinin Hazreti Ayşe'nin dizlerinde artık dayanacak hiçbir mecali kalmamışken son söz söyleyip gidiyor. İyyâkum bis-salâh, iyyâkum bis-salâh, iyyâkum bis-salâh. Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Son uyarılarını yapıyor. Uyararak Peygamber Aleyhisselam vefat etti. Ve her peygamberin de böyle olduğuna imanımız var. Evet, onlar sabrettiler. Peki sabredince ne oldu? Onlar alâ mâ küzzibû, yalanlandıkları şeye sabrettiler ve uzu, bu konuda eziyetler çektiler. Hatta etâhum nasruna, sonunda da onlara yardımımız geldi. Bazen yeryüzünde bir zafer, bazen düşmanların helak edilmesi, bazen inkarcıların cezalandırılması, bazen insanların iman etmesi, bazen de Allah'ın mümin kulunun, peygamberinin ruhunu imanlı bir kişi olarak kabz etmesinden ibarettir. Yardım böyle gelir. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ, Allah'ın sözlerini, kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Allah bunun böyle olmasını dilemiştir, böyle yazmıştır, bunu böyle karara bağlamıştır ve bu iş böyle gerçekleşmiştir, bundan sonra da böyle gerçekleşecektir. Çünkü Allah dünya hayatının bir imtihan olmasını murad etmiştir. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ, bak sana peygamberlerin haberleri geldi. Hangi peygamber güllük gülistanlık bir hayat yaşadı ki? Her peygamber aynı sorumluluğu, aynı şartlar altında, yani yalanlanmalar ve eziyetler altında yaşayarak gerçekleştirdiler. 35. ayet. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَادُهُمْ, sen şimdi onların iman etmesi için çok isteklisin ya ey peygamber. Sen etrafındaki insanların inkarcılıktan uzaklaşması, isyandan vazgeçmesi, itaat üzere olması için çok isteklisin ya. Bunun için tek çare vardır. Anlatmak, öğretmek, duyurmak, tekrar etmek. Başka hiçbir yolu yoktur. Başka bir yol mu arıyorsun ey peygamber? وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَادُهُمْ, eğer onların yüz çevirmeleri senin zoruna gidiyorsa, فَنِسْتَدَاتَ, hadi gücün yetiyorsa, اَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ, yeryüzünde bir delik açmaya gücün yetiyorsa bir delik aç. اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ, ya da göğe merdiven dayayacak bir yol bulup da dayamayı düşünüyorsan hadi merdiven daya. Yani ne yapacaksın? İnsanların iman etmesi için onlara olağanüstü şeyler mi göstereceksin? Böyle olmaz. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَتٍ, onlara sen bu şekilde bir mucize, bir olağanüstülük, hesap etmedikleri, hayret edecekleri şeyler göstererek mi onların Müslüman olmasını sağlayacaksın? İnsanlar böyle Müslüman olmazlar. Kur'an'ın içerisinden matematik mucizeler bularak, işte bakın Kur'an'daki şöyle matematik mucizeleri var diyerek insanlara Kur'an'a iman ettiremezsiniz. Bunun yolu bu değildir. Bir insanın Kur'an'dan uzak durmasının sebebi adamın ön yargılarından vazgeçememesidir. şehevi hislerinden vazgeçememesidir. Taassubunu kıramamasıdır, inadını kıramamasıdır, cehaletinden vazgeçmemesidir, alışkanlıklarından kopamamasıdır. Bu onun iç savaşıdır, iç kavgasıdır. İman için herkes kendisi, kendi içindeki kavgayı kazanmak zorundadır. Ne yapacaksınız yani? Siz, bak, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında şöyle bir mucize vardı. Peygamber Efendimiz, elini suyun içerisine daldırdığında parmaktan aslında sular fışkırmaya başlamıştı. Aa, demek öyle mi ya? Ben de bu peygambere iman ediyorum. Kimse böyle iman etmez ki. Bu iman etmeyi sağlamaz. Bakın Peygamber Efendimiz yürürken üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu. Sen bunu dediğin zaman adam ha öyleyse benim o peygambere iman etmem lazım demez. Çünkü peygamberin üzerinde bulut yürümüyor diye adam peşinden gitmemezlik yapmıyor ki. O peygamberin öğrettiği adamın işine gelmiyor. O peygamber diyor ki hayatını sorumlu yaşayacaksın. Adam sorumsuz yaşamak istiyor. O peygamber diyor ki bu kitap diyor ki ölümden sonra diriliş var. Adam dirilişi kabul etmek istemiyor çünkü hayatı değişecek. Olağanüstü şeyler göstererek onları iman etmeye zorlayabileceğini mi zannediyorsun ey peygamber? Velev şeallahu le cema'ahum alel huda. Allah isteseydi eğer herkesi, onların hepsini hidayet üzere toplardı. Ama bu onların gelmesi değil Allah'ın toplaması olurdu. Bu da onlar adına hiçbir hayır değildi yani. Allah insanların hidayetin peşinde olmasını, hidayet için bir şey yapmasını, elini taşın altına koymasını, bir iş yapmasını istedi Allah. فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın cahillerden olma. Allahu Ekber. Bakın yukarıdan aşağıya geliyor. Sen diye Allah Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Onun şahsında bize hitap ediyor. Peygamber ne diyor? Peygamber üzerinden bize diyor. Ne diyor? فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın cahillerden olma. Allahu Ekber. Allah peygamberini sakın cahillerden olma diye uyarıyor. İnsanlara hidayeti kabul ettirmenin yolu budur ey peygamber. Belli. Nedir o? Anlatacaksın. İzah edeceksin. Hepsi bu. Sonrası o kulun kazanması gereken bir imtihandır. Hepsi bu kadar. Göğe merdiven dayamak, yeri delmek, olağanüstü işler göstermek, harikalarla karşılaştırmak. Yok bu sadece bir oyundur. İnsanlar buna sadece hayret ederler. Hayret ettikten sonra da tekrar dönüp giderler. Derler ki bu adam ne kadar büyük bir büyücüymüş. Başka da bir şey söylemezler. İsteğimiz bizim kendimizin övülmesi değil, dinimizin övülmesi. İnsanların Allah'a kul olması. Öyle olunca önceki peygamberlerden beri ne yapıldıysa onu yapmaya devam etmek, onların başına gelenler bizim başımıza geldiğinde de sabretmek ve Allah'ın huzuruna çıkacağımız, ruhumuzu emaneti teslim edeceğimiz güne kadar sabretmek, doğru davranışı sürdürmek başka bir şey bilmiyoruz. Doğrusu budur. Bunun dışındaki Allah korusun cahillerin davranışları olur. Biz o cahillerden olmaktan Allah'a sığınırız. Rabbimiz elimizdeki kitaptan, iman ettiğimiz peygamberden bizi ayırmasın. Kitabımızdan faydalandırsın, peygamberimizden faydalandırsın. Kitabın rehberliğinde, peygamberin rehberliğinde bir hayat yaşayıp ahirette kurtulanlardan olmayı bize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah izin verirse 36. ayetten devam edeceğiz.